Merhabalar, yeni bir Ankara sayfasından merhaba. Info Yatırım'ın katkılarıyla yaptığımız haftalık programımıza başlıyoruz. Haftaya damgasını vuran son günlerdeki hareketler oldu. TÜSİAD'da Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras ve Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan'ın konuşmaları büyük bir reaksiyon uyandırdı. Kamuoyunda da uyandırdı. Dolayısıyla iktidarda da uyandırdı. Ve sonunda Ömer Aras'ın konuşması için bir soruşturma açıldığını öğrendik. Bu arada şunu söylemek lazım. Cuma akşam itibariyle soruşturma için resmi bir yazı gelmemişti. Ama hep böyle oluyor. Basına sızdırılıyor. Arkasından böyle bir soruşturma devreye sokuluyor. Yine öyle bir durumla karşı karşıyayız. Yani TÜSİAD hukukun üstünlüğü konusunda örnek olarak verdiği, eleştirdiği konular kendi başına gelmiş oldu. Açıkçası onunla başlayacağız. TÜSİAD'ın ne söylediğini daha sonra gelelim. Perşembe akşamı Ömer Bey ile konuştum Aras'la. Genel kuruldan sonra Bodrum'a geçmişti. Hafta sonuna kadar orada kalacaktı. Dedim ki çok şey var. Konuşmalar bayağı bir kamuoyunda yankı uyandırdı. Biraz şaşkındı o açıdan. Yani bunları biz zaten hep söylediğimiz şeylerdi. Niye bu kadar şimdi sorun oldu anlamadım diyordu. Ve hep konuşmasını şöyle niteliyordu. İyi niyetli öneriler ve eleştiriler vardı. Başka bir şey yoktu orada. Niye bu kadar yoğun reaksiyon aldı anlamadık diyorlardı. Cuma sabahı Sözcü Televizyonu'nda Yönetim Kurulu Başkanı ile beraberdik. Orada da aynı konuları konuştuk. Bu akşamüstü saatlerinde soruşturma haberi geldi. Şimdi şunu söylemek lazım. TÜSİAD'ın karar alma mekanizmaları bellidir. Bunları tanıyanlar, yakından izleyenler bilir. Öğrendiğim kadarıyla zaten 2 hafta öncesinde, 15 gün önce Yüksek İstişare Kurulu toplanmış ve genel kurulda hangi konuların üzerinde durulacağı konusunda mutabakata varılmış ve aynı konular üzerinde durulmuş. Bir de süreçler TÜSİAD'da çok sıkıdır. Birkaç defa, birkaç elekten, birkaç aşamadan geçer. Hem Yönetim Kurulu Başkanı'nın hem Yüksek İstişare Kurulu Başkanı'nın konuşmaları ve bir mutabakat aranır bu konuşmalarda. Yani TÜSİAD'ın kurumsal olarak sözlerini iletirler bu iki yetkili sırayla çıkarak bunu iletirler. Bu her zaman böyle olmuştur, yine öyle olmuş. Yani bu zaten rutin bir şey. Büyük patronlarda dahil herkes bu konuları ve konuşma metinlerini motomot olmasa da genel olarak hem konular hem hangi eleştiriler geleceğini hep birlikte saptarlar ve ortak bir metindir bunlar. O yüzden kurumsal birer metin olduğunu unutmamak gerekir bu metinlerin. Ömer Aras'a şu anda soruşturma açılmış. Daha sonra ne olacak bilmiyoruz. Bu arada TÜSİAD Cumhurbaşkanı'nın tavrını merak ediyordu. Ben sorduğumda Cumhurbaşkanı geri dönerken uçakta TÜSİAD'ın bu konuşmaları sorulmamış. Biliyorsunuz orada zaten kontrollü bir soru mekanizması var. O soru mekanizması içerisinde bu sorular sorulmamış. Yani Cumhurbaşkanı bir şey dememiş. Bazı gazeteci arkadaşlar diyorlar ki genel kurulu 23'ünde 23'üne kadar bir şey söyleyemeyebilir. Ama o zamana kadar uzun bir süre var. Dayanabilir mi bilmiyoruz. Bir rivayete göre de 23'üne kadar zaten çok fazla bir programı ve konuşma vesilesi yokmuş zaten Cumhurbaşkanı'nın. O da merakla bekleniyor ama Adalet Bakanı'nın çok sertti. 28 Şubat'ta atıfta bulunan sözleri vardı. Tabii insanların aklına da iş kadınının rekabetle ilgili soruşturmadan içeri alınıp daha sonra işin geziye bağlanması olayı var. TÜSİAD'ın konuşmalarında da eleştirilen konulardan, yargısal konulardan biriydi bu. Ama aynı şey sanki tekrarlanıyor gibi duruyor. Adalet Bakanı'nın konuşmaları gerçekten çok sertti. İşte 28 Şubat'la ilgili efendim siyasi müdahale, efendim vesayet, biz bunları zaten biliyoruz, sicilleri kötüdür falan gibi konuşmalar vardı. Şimdi önemli olan TÜSİAD'ın ne yapacağı, kurumsal olarak ne yapacağı. Cumartesi günü ben bir basın açıklaması yapılmasını bekliyorum açıkçası bu tartışmalarla ilgili. Ama bunun yetmeyeceği çok ortada. Ömer Aras bildiğiniz gibi profesyoneldir, patron grubundan değildir. Ömer Aras'ın bu soruşturmaya tabi olması ve önümüzdeki dönem bu konuda olacaklar konusunda büyük patronların mutlaka destek vermesi lazım. Bir, hem kurumsal metinler olduğu için, herkesin ortak mutabakatı olduğu için, iki bir profesyonel olduğu için bunların büyük patronlar başta olmak üzere TÜSİAD'ın kurumsal olarak bu işe sahiplenmesi gerekiyor. Sahiplenirse ne olur, nasıl bir yol bulunur, nasıl bir yol izlenecek bilmiyoruz. Ama benim yadırgadığım şeylerden biri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da hemen ilk aşamada yaptığı şeydi. İşte eski alışkanlıklardan siyasi müdahale yapamaz sivil toplum kuruluşları falan diye. Ben çok iyi hatırlıyorum. Cevdet Yılmaz muhalefetteyken, daha doğrusu AKP'nin kuruluşunda, ekonominin ekibindeyken TÜSİAD'la görüşmeler yapılmıştı. TÜSİAD her zaman bu tür eleştirilerde bulunur. Bunlar normal, rutin şeylerdir. O zaman Cevdet Yılmaz bunlara bu ağızla karşılık vermiyordu. Aynı yöndeki eleştirileri siyasi müdahale olarak görmüyordu ya da başka şeyler vesayet filan demiyordu böyle bir durumda. Ama şimdi böyle bir noktaya gelinmiş oldu. Peki şunu da söyleyeyim, benim konuştuğum AKP'ye yakın kişiler, hatta AKP'li kişilerin bir kısmı, daha rasyonel olanları da bu TÜSİAD'la ilgili bu tepkiden, bu kadar sert tepki verilmesinden şaşkınlık duyuyorlardı. Onu da söylemem lazım. Ama benim tahminimle Cumhurbaşkanı'nın onayı olmadan bu kadar sert bir çıkış Adalet Bakanı bile yapamazdı diye düşünüyorum. Adalet Bakanı eğer kabine değişikliğinde yerinden olmayacaksa, yerini korumaya çalışıp da böyle bir şey yapıyorsa, o ayrı tartışma konusu ama öyle bir şey olduğunu sanmıyorum açıkçası. TÜSİAD neler söyledi? TÜSİAD aslında hep söylenen şeyleri söyledi. Hukukun üstünlüğünü söyledi. Liyakati söyledi. Hatta liyakati söylerken kendi özel sektörün eleştirisini de yaptı. Özel sektörde ve kamuda liyakatsiz kişilerin varlığı bu işi bozuyor dedi. Mesela yangın olayıyla ilgili Ömer Aras'ın konuşmasında maliyet hesabı yaparak güvenliği göz ardı eden hem özel sektör hem kamu çalışanları diyordu. Denetim konusunu ileri. Yani özel sektörün kendine de öz eleştirisi vardı. Böyle bir kurumun bunu yapması da normal. Çünkü kurumsal olarak iş aleminin yıpranmasıyla karşı karşıyayız ve bu konuda kendisini de eleştiriyor ve kendi üyelerine de uyarılarda bulunuyor. Bütün bunlar vardı. Hep konuşmalarda AKP'nin daha önceki dönemlerinde enflasyonun tek haneye düşürüldüğü dönemlerde ihtiyaç duyulan doğrudan yabancı sermayenin yüksek miktarda geldiği, yatırımların arttığı, çünkü öngörülebilir olduğu düşük enflasyonla birlikte bütün bunlar da anlatılıyordu ve tekrar bunun yapılması gerektiği söyleniyordu. TÜSİAD'ın eleştirdiği konular genel olarak böyleydi. Bir genel çerçeve içerisinde veriliyordu. Türkiye'nin rekabet gücünün arttırılması için bir an önce artık yapılması gerektiğini, bu eksiklerin, reformların, yapısal tedbirlerin hep söyledikleri şeylerdi. Bununla birlikte enflasyonla mücadelede gecikildiği söyleniyordu. Gecikildiği zaman bu işin sıkıntıya girdiği söyleniyordu. Özet olarak da baktığımız zaman hep daha önceki eleştiriler. Buradaki tek fark aslında Aralık ayında bile TÜSİAD üyeleri yaptıkları konuşmalarda faiz indirimlerinin erken başlamaması gerektiğini konusunda uyarıyorlardı. Yani Merkez Bankası'na, Mehmet Şimşek'e tam destek veriyorlardı. Aradan 2 ay geçtiğinde bu ne oldu dersek, aslında bütün iş dünyasında görüyoruz bunu. Artık üretimin olmadığından yakınıyorlar, enflasyonun düşmediğinden yakınıyorlar. Gördüğümüz kadarıyla zaten bir sıkıntının başladığını söyleyebiliriz. Daha önce de söylüyorduk, yeni yılla birlikte söz verilen özel sektöre işte biraz daha dişinizi sıkın, rahatlayacağız 2025'ten itibaren sözleri pek mümkün görünmüyor. Yani o açığa çıkmaya başladı. Özetle bakacak olursak bir hikaye yazılamadı, gecikildi ve bunun en büyük nedenlerinden biri Mehmet Şimşek'in istemesine rağmen, talep etmesine rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle kamu tasarrufu, bütçede varlıklı kesimlerden vergi alınması, kayıt dışı, nereden buldun gibi konuların gündeme gelmesi, konut, gayrimenkul rantlarının vergilendirilmesi, bunların hiçbiri olur alamadı Cumhurbaşkanı tarafından. Dolayısıyla sadece dar ve sabit gelirli maaşlar üzerinden gidilen bir fatura çıkmaya başladı ve bu toplumsal tepkileri arttırmaya başladı. Şimdi iş aleminde sadece TÜSİAD değil diğer kesimlerden de gelen şeyler bize gösteriyor ki bunlar artacak. Ve bu TÜSİAD'ın bu konuşmaları aslında mevcut yönetimin ekonomide bir başarı hikayesini yazmasından endişe duyulmasından ve artık işlerin zora girdiğinin görülmesinden kaynaklanıyor diyebiliriz. Sonuç olarak böyle. Tabii ki işlerin düzelmesi için hukukun üstünlüğü dahil demokratik haklarla ilgili gazetecilere, iş dünyasına baskılarla ilgili şeyler de var. Bu arada TMSF'nin kayyum ataması, DDK'nın yetkilerinin arttırılması gibi konular özel sektörü rahatsız ettiğini biliyoruz. Ama benim öğrendiğim kadarıyla çok fazla gündem konusu olmamış TÜSİAD'da bu konular. Ben Cuma sabahı Orhan Başkan'a sorduğumda da benim konuşmamda da Ömer Bey'in konuşmasında da bu kayyum atamaları şeyi vardı dedi. Ama ben belki çok detaylı bakmadığımdan çok görmedim ama çok üzerinde durulmamış. Yani ama Adem Sözüer Hoca genel kurulun özden sonraki oturumlarında bu konu üzerinde ısrarla durmuş ve bunun ne kadar sakıncalı olduğunu bildirmiş. Yani orası da bu tepki konuşmalarına neden olabilir mi diye baktığımda çok fazla da şey görmedim. Yani TÜSİAD'da aşırı önemsendiğini görmedim açıkçası. Bence önemsenmesi gereken bir konuydu. Özet olarak daha önce de söylenen şeyler söylemiş. Peki niye AKP iktidarı son dönemde bu tür baskıları arttırmaya başladı? Yani TÜSİAD'a verdiği tepki, soruşturma açılması da bu aşırı bir tepki olarak kabul edildi böyle bir şekilde. Çünkü işte siyasete müdahale vesayet filan gibi şeyler çok ağır şeyler. Bu soruşturmada bunlar mı olacak bilmiyorum tam olarak. Ama söylenen şeyler, basında yazılan şeyler soruşturma konusu hakkında bayağı yoğun şeyler. Ki Adalet Bakanı yine Cuma günkü konuşmalarında çok ağır şeylere değindi. Neden olabilir diye baktığımızda çevremizle de tartıştığımızda Ankara'da değişik kesimlerle şöyle bir sonuç çıkmaya başlıyor. Enflasyonla mücadelede başarılı olamadığını iktidar da gördü. Burada bir başarı hikayesi yazılamadı. Siyasette sıkışma var. İmralı süreciyle ilgili anladığımız kadarıyla sıkıntılı bir süreç devam ediyor. İsrail-ABD ortak ittifakının bölgede biz de dahil müdahalesini arttırması bekleniyor. Bu da bence tedirginliği arttırıyor. Ve bütün bunlara baktığımızda yani bir Gazze olayı var Trump'ın ama Türkiye buna ağız dolusu alıştığımız biçimde karşı çıkamıyor. Bütün bunlar da bir sıkıştığını gösteriyor. Bu yüzden de hikaye yazılamadığı için baskıyı arttırma yolunu seçmiş olabilir iktidar deniyor. Bunlar sadece tahminler tabii. Neden olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Çünkü gerçekten dozu her geçen gün yükselen bir baskıyla karşı karşıyayız. Bunu iç dünyasına bunun sıçramış olması bence önemli. Bu sadece TÜSİAD'ın da işi değil. TÜSİAD yönetiminin, büyük patronların işi de değil. Bütün özel sektör kuruluşlarının bu tür şeylerde öne çıkması lazım. O zaman iktidara yakın iş adamları, dernekleri buna ses çıkarmazlarsa tüm sektörü ilgilendiren bir şey. Bununla ilgili bir şeyler yapılması bence kaçınılmaz gibi duruyor açıkçası. Bütün bunlar olurken piyasa ne oluyor dersek, swap hariç net rezervler kamuyu da dahil ettiğimizde 66.6 milyar dolara çıktı geçtiğimiz perşembe günü. Kamu hesabını dışarıda tutarsak 55.2 milyar dolar. Bunlar çok ciddi rekorlar. Yılbaşından bu yana 23 milyar dolar rezervde artış var. Bu bize neyi gösteriyor dersek, Merkez Bankası döviz almaya, rezerv arttırmaya devam ediyor. Ve bununla birlikte ne yapıyor dersek, kurlarda da artışı hızlandırmaya başladı. Yani 14'ü itibariyle baktığımızda, Cuma günkü kurlar ay sonuna kadar devam ederse, sepet bazında aylık ortalama artış %2'yi buluyor. Bu bize ne gösteriyor? Daha önce, iki hafta önce söylemiştim ben. Benim, yani iktisatçılar bunu söylemiyor ama benim şahsi kanaatim ihracatçılara Cumhurbaşkanı'nın ve Mehmet Şimşek'in söz verdiği ve kurların hızlandırılmasının bundan sonra yürürlüğe gireceği şeklindeydi. Ve bunu da yabancı banka raporlarına dayandırmıştım. oradan yola çıkarak araştırdığımda bunu söylemiştim. Ama iktisatçılar katılmıyordu. Bu benim şahsi düşüncemdi. %2'lik bir aylık artış çok yüksek artış. Ve bu bize ihracatçılara bir söz verildiğini gösterir. Kurlar üzerinden giden bir enflasyonla mücadele var. Kurlar aylık %2 olursa %31'in 32'nin altına inmesi mümkün gözükmüyor yapılan hesaplamalarda. Eski merkez bankacılar, şimdi mesela Akbank'ta çalışan bir eski araştırma müdürünün yaptığı bir hesap çıktı geçen gün. %31-32 oluyor %2'lik kur olursa. Ali Çuvadar'la eski merkez bankacı konuştuğumda da aynı şekilde kurlar üzerinden yapılan hesapların %30 civarını gösterdiğini söylüyor. Aylık %2 artış olursa bundan sonra. Bunlar çok yüksek oranlı artışlar. Burada bir çıkmaza girildiğini görüyoruz açıkçası. Aslında iş dünyasının tepkisi de bundan sonra arttı. İTO'dan da benzer bir tepki gördüm çünkü. İTO Başkanı Şekip Avdak için de gördüm. Enflasyonla mücadele fazla uzadı türünden açıklama yapmıştı. Aslında benim gördüğüm kadarıyla Merkez Bankası'nın enflasyon hedefini revize etmesi bir dönüm noktası oldu. İş dünyasında enflasyonla ilgili şimdiye kadar sıkıntı çektik ama bundan sonra dişimizi sıkalım ama gerisi rahatlayacağız algısı bozuldu. Buna rağmen, dişlerini sıkmalarına rağmen enflasyon hedefinin revize edildiğini görüyoruz. Bence daha önce de söylemiştim, çok vahim bir hataydı. Enflasyon tahmininin, hedef dediğimiz tahminin yükseltilmesi çok vahim bir hataydı. Bu hata yapıldı ve iş dünyasındaki hava birdenbire döndü ve konuşulmaya başlandı. Bu aynı zamanda Mehmet Şimşek'le de ilgili amaları ortaya koydu. Herkes, bütün iş dünyası Mehmet Şimşek'e destek verdi. Enflasyonu düşürmek için destek vermek zorunda hissetti kendini. Arada kurlarda artış hissettiler. Faiz indiriminin hızlı olmasını istediler. Ama Şimşek'e destek veriyoruz da dediler. Şimdi gelinen noktada Mehmet Şimşek ve programa olan itirazların büyümeye başladığını göreceğiz. Çünkü maalesef böyle bir sürece girmiş oluyoruz. Kur artışlarının hızlanması demek, faizlerin %40'ın altına inmesinin zorlaşması demek. Ben Haziran için yapıyordum, daha önce burada da söylemiştim hesabı. Eski merkez bankacılarla konuşarak yaptığım hesapta %35'in altına inmesinin risk yaratacağını, çünkü kurlar %1,5 olsa bile aylık TL mevduatın getirisiyle kur artışları eşit düzeye gelmeye başladığında dövize talebin olacağını söylemiştim. Hatta geçen hafta KKM'den dönüşlerde döviz hesaplarının artmaya başladığını söylemiştim. Ama Merkez Bankası Başkanı, ben iki hafta önce söylemişim demek ki, Merkez Bankası Başkanı benim bu söylememin ardından şeyde yaptığı konuşmada, enflasyon raporunda, KKM'den dönüşlerin hala %70-80 bazında TL'ye döndüğünü, oradaki trendin iyi olduğunu söylemişti. Ama Perşembe günü rakamlar çıktı ve orada da gözüktü ki vatandaş döviz almaya başladı. Döviz hesabı artmaya başladı. Bunlar birer tehlike sinyalidir ve bence bunu görmeye de başladılar açıkçası. Ve biraz sıkıntının da buradan kaynaklandığını düşünüyorum. Hem iş dünyası bunu gördü, işlerin kötüye gittiğini, hem de iktidar gördü, ekonomi yönetimi gördü ve böyle bir dönüm noktasına gelinmiş olabilir açıkçası. Dediğim gibi %2'lik kur artışı kritik noktalardan biri, %40'ın altına inmesi ve daha öne çekilmesi söz konusu bu tehlikeli noktanın. Çünkü biliyoruz ki Mart'ta faiz indirimi gelecek. Aslında tartışılması lazım. Şubat rakamının da görülmesi lazım. Ama ondan bağımsız olarak piyasadaki bütün genel yargı yine 2,5 puanlık faiz indirimi olacak. Bence eski yapılan hesaba göre Nisan'da da indirim yapılacak. Ama bütün bunlar, bu son önümüzdeki 1,5 aylık gelişmeler faiz indirimini geciktirebilir. Asıl tehlike de orada. Çünkü iş dünyasına söz verildi, faizler inecek denildi, enflasyon düşecek dendi. Enflasyon düşmüyor gördüğümüz kadarıyla. %30'un altına inme ihtimali çok zorlaştı. Faizlerin de %40'ın altına inme ihtimali zorlaşınca üretim durdu. Efendim, kur artışı Efendim enflasyon düşmüyor. Asıl sıkıntı o zaman başlayacak. Bence önümüzdeki birkaç ay Haziran'da dönüm noktası olacağımız dediğimiz şey biraz öne çekilmeye başlamış gibi görünüyor. Özet olarak plan tutmadı. Planın tutmamasının enflasyonla mücadele programı çok uzun olması. En baştan söylediğimiz eleştiriler geçerli. Çok fazla dikkate almadılar ama geçerli. Şok verilmesi lazımdı. Bırakın en geç geçtiğimiz yıl yerel seçimlerden sonra bu şokun hemen verilmesi lazımdı. Rezervlerde bu kadar artışa, likiditeyi bu kadar bol bırakmanın gereği yoktu. O dönemi iyi yönetemediler. Mehmet Şimşek de bütçe imkanları konusunda elindeki fırsatı zaman geçtikçe kaçırdı. Yapmak istediklerini yapamaz noktaya geldi ve şu anda durumu idare eden bir konumda. Yani Mehmet Şimşek'in ilk geldiği anda büyük bir umut vardı. Çok büyük işler yapılması söyleniyordu. Vergi paketinin ilk taslağı çıktığında da benzer umutlar belirmişti ama hiçbirini yapamadı. Özet olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tercihleri nedeniyle enflasyonla mücadele çok gevşek tutuldu. 2 yıl süren bir enflasyonla mücadele sıkı programı olmaz. Bunu da daha önce söylendi her seferinde ama zamana yayarak bu işi yapabileceklerini düşündüler. En sonunda Mehmet Şimşek'i de belli ki ikna ettiler. Zaman içinde yavaş yavaş yaparız. Yavaş yavaş olmuyor. Bu kadar sıkıntı uzun süre çekilirse programa destek de azalıyor. Bence o aşamaya gelmiş durumdayız. Mehmet Şimşek'e olan güven de giderek azaldığını görüyoruz. Kabine değişiklikleri konuşuluyor. Bazı AKP'lilerle konuştuğumda son birkaç gün içerisinde hiç de beklendiği kadar, yaratıldığı beklenti kadar kapsamlı bir kabine değişikliği olmayabilir. Birkaç kişiyle yetinebilirler. Öyle bir hava var diyorlar. Bir hercümert içerisine girinmiş durumda. Ama görünen şu ki işler iyi gitmiyor. İktidar açısından özellikle işler iyi gitmiyor. İş dünyasının bu konuşmaları ve buna verilen aşırı tepki bence önümüzdeki dönem baskıların olacağı, ilginç gelişmelerin yaşanacağı bir dönemi anlatıyor. Dış politika çok önemli olacak. Benim şahsi kanaatim Mart-Nisan gibi hem İmralı süreci, silah bırakma süreci belli olacak. Hem işte Türkiye'nin bölgede ne olacağı belli olacak. Bir tek Suriye başarı hikayesi vardı son dönemde. Onun da başarıdan çok risk unsuru olduğu Türkiye için ortaya çıkmaya başladı. Çok zor günler bekliyor bizi. Yıl ortasında beklediğimiz hareketi sanıyorum Mart'ta, Nisan'da görmeye başlayacağız. Ve ekonomideki artık denge rakamları çok daha önemli ve kritik hale gelmeye başladı. Haftaya tekrar görüşmek üzere.